Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Balkanlara gideceğiz. Balkanlarda bu coğrafyayı gezerken aslında bugün turistik amaçlı gidenler Osmanlı'dan kalan pek çok iz görüyorlar. Müslümanlık işaretleri bunlar aynı zamanda. Osmanlı gittiği her yere mutlaka işte camisini, okulunu, medresesini yapmış, hamamını, hanını yapmış. Bunların içinde de Müslüman olanların da yaşayabileceği ve ibadet edebileceği şekilde düzenlemeler yapmış. Ama Balkanların Müslümanlıkla teması, tanışması Osmanlı'yla mıdır? Öncesi var mıdır? Bu coğrafyada Müslümanlığın ilerleyişi, İslamiyet'in ilerleyişi nasıl olmuştur? Bugün bunu konuşalım isterseniz.
Hay hay. Avrupalıların Balkanlar dediği, çünkü Balkan balta girmez dağlık, bataklık, yani insan geçemeyecek coğrafyaya verilen isimdir. Anadolu Türkçesinde de var, Slavca bir kelime bu. Balkan yer demek, yani insanların yaya olarak geçemeyeceği kadar çalılık, bataklık, ağaçlık yerlere derler.
Sert bir coğrafya değil
mi? Sert bir coğrafya.
Hı-hı.
Burada Balkan dağları var. Türkler oraya Rumeli demeyi tercih etmişler. Çünkü Romalılardan fethedildi, Bizanslardan fethedildi orası. İlk ve ilk fetheden de Türkler oldu. Yani Anadolu'da daha önce Arap fetihleri var, Selçuklu fetihleri var. Anadolu'da diyarı Rum deniyor ama esas Türkler Anadolu ve Rumeli tabirini kullandılar. Yani biz oraya Rumeli diyoruz. Hı-hı. Balkanlar Avrupa'yı bir tabirdir ve son zamanlarda kullanılıyor. Rumeli'nin sınırları bugünkü Orta Avrupa sınırlarına kadar ulaşır. Mesela Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Balkanlar içinde kalır. Ama artık Avusturya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Ukrayna, Polonya bunlar Balkanların dışındadır. Artık burası bir sınırdır. Buradan ötesi Balkanlar olarak kabul edilmiyor coğrafi olarak ki. Zaten
coğrafi olarak da çizilmiş,
evet,
değil mi şekil,
evet,
olarak baktığınızda
böyledir
fiziki haritaya.
Ve enteresandır. Osmanlı siyasi ve askeri hakimiyeti de istisnalar bir yana umumiyette zaten sadece bu coğrafyada cereyan etmiştir. Mesela Osmanlılar Hırvatistan'ın bu Balkan sınırlarının dışında kalan kısmında hakimiyet kuramamışlardır. Slovakya'nın sadece Uyvar bir ara fethedilmiş. Onun dışında Slovakya'da Osmanlı hakimiyetinden bahsedilmiyor. Slovenya keza aynı şekilde. Ukrayna uzun zaman güney kısmı Osmanlı hakimiyetinde kaldı ama kuzey kısmı için böyle bir şey mevzu bahis edildi. Polonya hakimiyet içine girdi ama hiçbir zaman bir Osmanlı toprağı olmadı. Onun için biz Balkanlar dediğimiz zaman aslında Osmanlı Avrupa'sından bahsediyoruz.
Şimdi o zaman bir parantez açalım. Şimdiki Balkanlardan daha geniş bir haritadan
biraz
bahsettiniz.
Daha geniş.
Şimdi mesela biz Balkanlar ya da Rumeli dediğimizde şu andaki birkaç ülkeyi birazdan
Yunanistan,
konuşacağız.
Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Bulgaristan, bir de istisnai olarak Bosna Hersek'i katıyorlar şimdikiler.
Şimdi ama evet, sizin tarif ettiğiniz, çizdiğiniz harita daha geniş bir,
evet,
harita.
Bir coğrafi haritada zaten Balkanlar dendiği zaman bu kastı mesela Romanya her zaman Balkan devletlerinden birisi olarak görülüyor. Osmanlıların buraya geçişi, yani Rumeli'ye geçişi herkesin bildiği gibi Orhan Gazi zamanında cereyan etmiştir. Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleyman ilk defa Osmanlılardan Rumeli'ye geçen ve burada koloni kuran bir şahsiyettir. Ondan sonra Osmanlı fetihleri süratle artmış. Bu tabii bir istila hareketi değildir. Bunun da altını çizmek lazım. Bizans İmparatorluğu ile iyi münasebetin kurulduğu bir devredir. Yani Orhan Gazi devri Osmanlı Devleti'nin Bizans'la fevkalade iyi münasebetler olan bir devri. İki devlet müttefiktir. Hiç savaşmamıştır. Orhan Gazi II Bizans İmparatorluğu'nun peş peşe kızlarıyla evlenmiştir. Yani Sultan Murat Hüdavendigar'ın annesi değil ama diğer analıkları, iki analığı Bizans İmparatorluğu'nun kızlarıdır. Böyle bir münasebet, yani bir dostane münasebetle geçirmiştir. Fakat Balkanlar'da o zaman Rumeli'de bir
ne
asayiş
vardı?
Yok.
Hı hı.
Bizans hakimiyeti sözdedir. Lokal feodal beyler hakimiyetindedir buralar. Adriyatik sınırları ise Venedik hakimiyetindedir. Sırbistan ve Bosna ise Macar hakimiyeti altındadır. Yani buralarda böyle Bizans'ın eşkem köşkem bir hakimiyetinden bahsetmiyoruz. Veya burada müstakil devletler vardı. Osmanlı çıktı tek tek tıkır tıkır tıkır bunları yıktı. Öyle bir şey yok.
Aslında buraya baktığınızda bu dönem için hem bir hakimiyet yok ama hem de vatandaşın ciddi anlamda sıkıntıları var. Orada yaşayan,
evet,
yerel halkın çok büyük sıkıntıları
zaten,
var.
Zaten Rumeli'nin Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasının en mühim amillerinden bir tanesi de budur. Şimdi Rumeli, Osmanlılar Rumeli'ye çıktığı zaman Rumeli'de bir kere bir otorite boşluğu vardı. İkincisi nüfus fevkalade azdı. Kilometrelerce kare uzanan arazilerde ki Rumeli arazisi dünyanın en kıymetli arazilerindendir. Sulu ve düz arazidir. Osmanlı Devleti'nin en kıymetli topraklarıydı. Hiç insan yaşamıyor. Köyler boşalmış. Şehirlerde bir miktar insan yaşıyor. Köyler boş. Neden? Çünkü Haçlı Seferleri sebebiyle. Bu topraklar çok çiğnenmiş. Daha sonra çeşitli istila hareketleri sebebiyle Rumeli'de bir asayiş kalmamış. Osmanlılar Rumeli'ye çıktığında nüfusu gayet düşük. Ekonomik hayatı neredeyse durma noktasında, sosyal problemleri olan, yani din adamlarıyla halk, feodal beylerle halk ve feodal beylerin birbirleriyle ve din adamlarının birbirleriyle problemleri olan bir mıntıkaya çıktılar. Yani güllük gülistanlık bir yeri işgal edip de orayı zorla Osmanlı vilayeti haline dönüştürmeden bunun altını çizmek icap ediyor. Buraya çıktıktan sonra Türkler bir yeri fethetmek için fethetmezler. Çünkü İslam, Türk cihan hakimiyeti mefkûresinde toprak kazanmak, ganimet almak, desinler, benim sınırlarım şu kadar uzun desinler, kahramanlık yapalım diye bir jargon yoktur.
Namımız yürüsün dememişler.
Öyle bir jargon yok. Evet, şimdi öyle anlatılıyor bazı şeyler ama hamasi edebiyat bu şekildedir ama hakikat böyle değil. Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. İslam Devleti'nde harp ancak ihtiyaç halinde başvurulan bir hadisedir. Nedir o ihtiyaç? Hı hı. En başta kendini korumak ihtiyacı.
Sınırlarınızın.
Meşru müdafaa, evet, her zaman biliyorsunuz bir haktır. Size karşı bir tecavüzde bulunanı, hı hı, o tecavüzün misliyle ve bazen daha fazlasıyla def etmek sizin hakkınızdır. Osmanlı Devleti sınırlarını, varlığını, ekonomik münasebetlerini, halkını, seyahat hürriyetini vesaire vesaire korumak için bir takım savaşlara girmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşlarının ekserisi bunun için yapılmıştır. İkincisi, size dokunmuyor. Ama bulunduğu coğrafyada İslamiyet'in yayılmasına engel oluyor. Çünkü her Müslümanın ve ez cümle bir İslam Devleti'nin misyonu İslamiyet'in her yerde duyulması. Bakın, yayılması demedim. Duyulmasını temin etmektir.
Yani o
yayılması Allah'a kalmış.
Evet, o kişinin en azından bundan haberdar olmasını
sağlamak. Doğru bir şekilde haberdar olsun. Seçim hakkı ona aittir. Şimdi öyle diktatörler var ki İslamiyet'in duyulmasına engel oluyor. Duyulan İslamiyet'i insanların kabul etmesine engel oluyor. Onlara baskı yapıyor Müslüman olmalarına. Üçüncüsü, Müslüman olanların Müslümanca asgari şartlarda yaşamalarına engel oluyor. Bu takdirde orayla savaş yapmak meşru olur. İşte biz buna cihat diyoruz. Yoksa cihat insanları öldürmek, yol kesmek, bomba patlatmak, masum insan öldürmek değildir. Bir kere bunu tekrar burada antır parantez söylemek lazım. Rumeli'nin fethi de bu şekilde cereyan etmiştir. Rumeli önce Bizans'la müttefik olarak oraya çıkılmış, koloniler kurulmuş, İslamiyet'in yayılması, anlatılması maksadıyla Rumeli'ye çıkılmış. Fakat daha sonra Avrupa devletlerinin Türkleri Rumeli'den atma arzuları sebebiyle bizim bildiğimiz Varna, Sırp Sındığı, iki Kosovalar, Nibolu gibi harpler cereyan etmiştir. Yoksa bu harpler Osmanlılar daha çok toprak kazanmak için savaş açmış değildirler. Tamamı bir müdafaa harbidir. Fakat bu Türklerin Rumeli'ye çıkışı dünya tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi olmuştur.
Nasıl?
Rumeli halkı içinde, Osmanlı halkı içinde. Osmanlı Devleti'nin bir devlet, bir imparatorluk olmasında Rumeli'nin fethinin ciddi bir getirisi vardır. Çünkü Rumeli'de o zaman zengin, Avrupa ile bitişik topraklar ve o zamana kadar Müslümanlar tarafından fethedilmemiş toprakların Osmanlı hakimiyetine girişi Osmanlı Devleti hem bir prestij kazandırmış, hem nüfus hem ekonomik olarak ileri gitmesini temin etmiştir ki Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu imparatorluk biraz da bu Rumeli ve Anadolu iki ayağına dayanmaktadır. Yani iki ayaklı bir imparatorluktur Osmanlı Devleti, Rumeli ve Anadolu'daki
aslında
toprakları.
Aslında ayaklar kurulmuş, evet, Fatih Sultan Mehmet'in
köprüyü inşa etmiştir. Rumeli'ye çıktıkları zaman halk hangi dine mensuptu? Rumeli'de yaşayan halkın büyük ekseriyeti Ortodokstu. Ama hepsi tabii aynı millete mensup değil. Burada bir miktar Rumca konuşan, yani Grek, Yunanlı yaşıyor. Bunların hiçbirisi bugünkü Yunanistan topraklarında değil. Hepsi bugünkü Mora ve çevresinde, biraz da adalarda yaşıyor. Bugün Selanik, Kavala mıntıkasında Bulgarlar yaşıyor. Bugünkü Yanya, Teselya mıntıkasında ise Arnavutlar yaşıyor. Fakat bunlar da Ortodokstur. Yunanistan'ın kuzey mıntıkası, yani Yanya, yani bugünkü Adriyatik sahilleri, Teselya ve Tesalya'nın üstü, yani bugünkü Selanik, Kavala, sonradan Yunanlara ihsan edilmiştir. İyi at oynadıkları için Birinci Can Harbi'nde tek bir Rum yaşamayan topraklarda.
Şimdi ona bir açıklık getirelim, çünkü şu anda da Yunanistan'la Makedonya arasındaki itilaflı topraklar bunlar.
Buna ben çok gülüyorum. Çünkü Yunanlıların Makedonyalılarla, yani Büyük İskender'le hiçbir alakaları yok. Ne ırk olarak ne kültür olarak. Selanik'in bugün onlarda olması, onlarda Makedonya üzerinde bir tarihi hakimiyet veriyor olması da apayrı gülünç bir şey. Bu şuna benziyor. Fransızlar Haçlı seferlerinde Akdeniz sahillerini işgal ettikleri zaman orada bir iki kontluk kurdular. İşte Trablus kontluğu falan. Cihan Harbi'de dediler ki bizim, dediler, Akdeniz'de tarihi haklarımız var. Biz Haçlı seferlerinde orada kontluk kurduk. 20-30 sene kaldık. Türkiye orada 400 sene kaldı. Evet. Aynı dinden insanların arasında yani işgalci olarak.
Bir yönetici olarak
yönetici
kaldı.
Olarak kaldı. Yunanistan'ın bu şeysi çok gülünç. Yani Selanik'i sen zaten sonradan aldın. Balkan Harbi'nden sonra sana ihsan edildi. Bulgarlarla kapıştılar. Bulgarlar yanlış ata oynadılar. Alman taraftarı oldu bunlar. Müttefiklerin tarafında oldu ve bugünkü Batı Trakya ve Doğu Trakya, Batı Trakya ve Makedonya'nın güneyi Yunanlara verildi. Ve buraya buradaki Müslüman halk Anadolu'ya gelince güneyden buraya Rumlar yerleştirildi. Bu kadar basittir. Yani Selanik'in, Kavala'nın Yunanlaşması 1913'ten 100 yıllık bir hadisedir. Tutup bir de bunun üzerine bugünkü Makedonya'da hak iddia etmek çok enteresandır. Ama Yunanlılarda böyle bir enteresan bir rahatlık, böyle küstahlık demeyeceğim de böyle bir abartılı bir şey var yani.
Özgüven.
Özgüven var. Kendilerini bir yandan Aristoların, Eflatunların torunları, öte taraftan İskender'in torunu olarak lanse etmek enteresan bir özgüvenin işareti olsa gerektir. Bu mıntıkada hiç Yunanlı yaşamıyordu. Selanik nüfusunun yarısı Yahudi, geri kalan yarısı ise Arnavut, Türk ve Bulgarlarla meskun bir şehir.
Hiç Rum yok.
Yani bir iki Rum ailesi vardır ama yani burası da, burada Rumlar da yaşıyor denecek kadar Rum yoktu.
Bir de burası tabii çok ciddi bir liman şehriydi. Yani bu sözünü ettiğimiz Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu bölgenin ticareti açısından çok önemliydi.
Evet. Yani Osmanlı Devleti'nin en mühim şeylerinden bir tanesi Selanik'ti.
Yunanistan'ın eline hazır dönen çark verildi
zaten
bir taraftan.
Zaten Yunanistan yapan Selanik'in onlara verilmesi bu bir. İkincisi Anadolu'dan mübadeleyle Rumların gidişidir. Malum Grekler yani Yunanistan halkı tembeldir. Bugün de öyledir. Anadolu'daki Rumlar ise inanılmaz çalışkandırlar. Bunlar Yunanistan'a giderek Yunanistan'ı inşa ettiler. Yunanlar yatsınlar kalksınlar Lozan Anlaşması bu maddesine şükretsinler, dua etsinler evet. Bu madde sayesinde Yunanistan bunu onlar zaten söylüyor. İnsaflı Yunan tarihçileri Anadolu'dan gelen bu 500 ile 1 milyon arasında tahmin ediliyor. Çünkü
az bir nüfus değil şu an için bile az değil. O zaman için düşünün şu anda bile 10 milyon.
1 milyon nüfus muazzam. Dünyanın nüfusu 1 milyar değilken 1 milyon nüfus çok muazzam bir nüfustur. Hem de bu mıntıkada harp olmuş, harpte binlerce insan ölmüş.
Zenginliklerini götürebilmişler mi kısmen de olsa? Yoksa sadece bilgi birikimlerini mi?
Yani mahdut miktarda nakit mallarını götürmelerine müsaade edildi. Gayrimenkullerini satamadılar ve götüremediler. Ama menkullerden tabii artık ne kadar götürebildilerse, yani yağmacıların, gümrükçülerin elinden ne kadar kaçırabildilerse götürdüler. Aynısı Türkler için de, Rumeli'deki Türkler için de caridir. Evet, evet. Muhacirlikte çok zordur eşya götürmek. Ama gittikleri yerde Türklerden boşalmış onlarca köy arazi vardı. Bunlar onlara verildi. Bunlar zaten sanat ehli ve ticaret ehli adamlar gittikleri yere hemen imar ederler. Ve öyle oldu hakikaten. Ve Yunanistan'a bir can damarı, bir hayat suyu götürdüler. Anadolu Rumları. Bu büyük bir şey oldu Yunanistan için. Büyük bir kalkınma oldu. Türkler Rumeli'ye geçtiği zaman halkın dini Ortodoks diniydi. Bu Ortodoks dinine mensup olmasının burada İslamiyet'in yayılması çok büyük rolü oldu. Neden? Çünkü son Bizans İmparatoru Katolikliğe meyilliydi. Katolik olalım da Türklerin baskısından kurtulalım. Katolikler bizi tutarlar diye düşünüyordu.
Destek bulacaklarını düşünüyorlardı.
Evet. Bundan dolayı Ortodoksla samimi bağlı olan halk bir kere Bizans idaresinden yüz çevirmişti. Bundan dolayı Türkleri Katoliklere karşı ehven gördüler. Evet, Türkler de onlara göre dinsiz ama Katolikler hem dinsiz hem Ortodoks düşmanı. Onlara heretik, sapık diyorlardı. Türklere kafir diyorlardı.
Tabii bir de Türklerin gittiği yerde insanlara din hürriyeti veriyor olması da bunda etken.
Zaten bu önceden beri Türklerin, daha doğrusu Selçuklar zamanında Anadolu'da gayrimüslimler çoktu. Türkler azdı. Moğol istilasından sonra Anadolu'ya Türkler çok geldiler. Ve bir kere bir Selçuklu tecrübesi var. Anadolu'da gayrimüslimler ve Selçuklu hakimiyetinde ama gayet itibarlı bir şekilde yaşadılar. Rumeli'deki Ortodokslar bunu biliyorlardı. Katolikler gelirse bizi mahveder, Türkler gelirse bize müsamaha gösterir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet zamanında Bosna Bana'nın Macar kralına bir mektubu var. Diyor ki Bosna'yı size teslim etsem, özür dilerim Sırp kralının ne yaparsınız? O diyor ki hepinizi Katolik olarak vaftiz ederim. Ve Ortodoks kiliseni de yıktırırım diyor. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet'e bir mektup yazıyor aynı mealde. Fatih Sultan Mehmet diyor ki her diyor caminin yanına bir Ortodoks kilisesi inşa etmenize izin veririm diyor. Şimdi bunun üzerine
karşılaştırma bile götürmez.
Tabii bu artık biraz mağlubiyetin şeyi görüldükten sonra yaptığı bir şey ama olsun. Mühim bir anekdottur. Hatta Fatih Sultan Mehmet dedi efendim siz bunu niye bırakıyorsunuz bu dinlerinde? Zorla
yapabilirsiniz.
Bunları kılıç zoruyla Müslüman olurlar. Fatih Sultan Mehmet diyor ki dini mübini İslam'ı Şahri Teala Hazretlerinden daha çok siyanete, himayeye bu ne cüret diyor? Yani dini Allah'tan çok mu siz koruyorsunuz? Evet. Allah böyle bir şey istememiştir.
Evet, böyle bir emri yok, böyle bir isteği yok. Evet.
İslamiyet'te zorla Müslüman olmak yoktur. Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Yani bir kere bunun altını tekrar çizmek icap ediyor ki İslam tarihinde. Lokal hadiseler olabilir, bir takım psikopatların yaptığı. Ama
şu anda da mesela yaşanan evet, bazı durumlar evet, söz konusu.
Silah zoruyla Müslümanlaştırma diye bir şey mevzu bahsi. Kaldı ki yani dipnot olarak söyleyelim. Bir Hristiyanın Hristiyan olarak kalmasının maliyeye daha çok faydası vardır. Çünkü askerlik vergisi verir. Müslüman olsa bu vergiyi vermez mesela. Böyle bir şey de var. Hatta Mısır fethedildiği zaman çok kişi Müslüman olmuş. Mısır valisi Ömer bin Abdülaziz'e Şam'a mektup yazmış. Demiş efendim kitle haline Müslüman oluyor insanlar. Ben bunun askerlik vergisi ödememek için olduğunu düşünüyorum. Ya mani olayım, yani kabul etmeyin bunların İslamiyetini, veya Müslüman olsalar bile bu vergi ödemeye devam etse, o zaman samimi mi değil mi anlaşılır. Ömer bin Abdülaziz'in tarihi bir cevabı var. Hayır. Müslüman olanları kabul et ve cizyede koyma. Allah bizi vergi tahsildarı olarak göndermedi. Bunu da Osmanlılar tatbik etmiş.
Bunun samimiyetini ölçmek de bize düşmez.
Evet, bize düşmez. Allah bilir onun ne olduğunu. Evet. Şimdi bu bir kere Türklere fayda sağladı. Yani onların Ortodoks olması Türklerin üstü kabul göstermelerini sağladı ve Türkler kolayca Rumeli'de yayıldılar. Tabii sosyal problemler, Türklerin getirdiği düzen. Neticede Türkler serbest bırakıyor oradaki gayrimüslim ahaliyi, çiftinde çubuğunda. Onlardan vergi alıyor. Ama daha önce feodal beyler ölmeyecek kadar mahsul bırakıp geri kalanını alıyordu. Çünkü Venedik istilası ve zamanında Haçlı istilası sırasında Balkanlara feodaliteyi getirmeye çalıştılar. Türkler bunu yıktı. Bunu yıktığı için Türkler halktan sempati gördü. Ekip biçiyoruz, onda birini devlete veriyoruz. Zaten Müslümanlar da veriyor. Tamam, rahatız. Askere gitmiyoruz, vergi ver. Tamam, rahatız. Kendi kiliselerimiz var. Ayinlerimizi yapıyoruz. Kendi mahkemelerimiz var. Kendi hukukumuzu tatbik ediyoruz. Türkler davasına hakim olsunlar. Zaten bizden önce de Venedikler hakimdi diyorlardı.
Bir taraftan da güvenliğini sağlıyor bölgenin.
En mühimi, evet. En mühimi. Burada ciddi bir otorite boşluğu vardı. Bu kalktı, asayiş temin edilince gerek ziraat, gerek sanat, gerek ticaret inkişaf etti. Rumeli yapan Türkler olmuştur. Kim ne derse desin. Evet. Yani şimdi bazıları Balkanların geri kalma sebebi Türkler diyorsa da ben tam tersini düşünüyorum. Kaldı ki bunu söyleyen tarihi, ecnebi tarihçiler de var. Türkler olmasaydı Balkanlar daha da geri olurdu.
Tabii şimdi Balkanların geri kalmasını son 100 yıla bir bakarak değerlendirmek lazım. Belki önümüzdeki programlarda onu da konuşuruz. Bu son 100 yılda Balkanlarda yaşananlar
yönetim. 50 yılı komünist istilası. Ondan önceki 50 yıl iç savaşlar. Balkan savaşları, birbirleriyle savaşları düşünün. Niçin her şeyi Osmanlılara fatura ediyorsunuz? Osmanlılar Balkanlardan çekildiği 1878'den acaba Balkanların vaziyeti nasıldı? Evet. Anadolu'yla mukayese edin veya Rusya ile mukayese edin. Hadi Belçika ile İngiltere ile mukayese etmeyin ama mukayese edin ne durumda? Onun için anakronizme düşmemek lazım. Şimdi burada İslamiyet'in yayılması bizim mevzumuz olduğuna göre Türkler buraya geldiğinde Rumeli'de Müslümanlar vardı. Nerede vardı? Birincisi Macaristan'da cüz'i bir başkırt topluluğu vardı Müslümanlar. Bunlar vakti Tatarlar olarak gelmişler. Ama Macaristan Balkanların haricinde olduğu için bizim mevzumuz değil. Rumeli'de Hazar Denizi'nin üzerinden gelen bir grup Müslüman Türk yaşıyordu. Nerede? Bugünkü Bulgaristan'ın Deli Orman havalisinde. Kuzey Bulgaristan'da işte Silistre, Lofça o havalide yaşıyorlardı. Bunlara çıtak derler. Dağ köylerinde yaşarlar çünkü. Eseri pehlivan çıkar bunlardan, uzun boylu, güçlü, kuvvetli olurlar. Türkler geldiğinde bunlar ama çok azdı bunların. Ve çok fazla bir medeniyet unsurları da yoktu. Dağ köylüleri oduncuydiler.
Peki Müslüman olarak yaşıyorlar mıydı?
Müslümanlığı yaşıyorlardı, evet. Müslümanlığı yaşıyorlardı. Ne kadar tabii rahattılar orası tartışma götürür ama 13. asır sonlarında gelmiş buraya yerleşmişlerdi. Ama Balkanlarda başka Müslüman yoktu. Malum Osmanlı Türklerinin bir kolonizasyon siyaseti var. Bir kere Türkler sadece bir yeri fethetmemişlerdir. Şehircilik, şehir kurma, nüfus mühendisliği Türklerde gelişmiş. Bir yerin boş kaldığını istemez. Yeni köyler, kasabalar, şehirler kurmuştur. Anadolu'da ve Rumeli'de çok şehir kurmuştur Türkler.
Bir de yaymış nüfusu, bir yerde depolamamış, bir yerde yoğunlaşmış.
Nüfusun bir yerde kalması hem asayişi bozar, hem geçim kaynaklarını daraltır, hem sosyal münasebetleri zaafa uğratır. Çünkü heterojen bir toplulukta problemler çıkar. Bunları farklı yerlere iskan ederek hem oraları şenlendirmiş, bu ekonomi demektir. Oradaki insanların rahat geçimi demektir, hem asayiş demektir. Türkler bunu yapmışlar ve Rumeli'ye Anadolu'dan ciddi bir nüfus götürmüşler. Anadolu Rumeli halkını sürerek değil, Rumeli halkının zaten nüfus olarak çok düşük olduğunu ve köylerin boş olduğunu söylemiştim. Bu boş köylere Anadolu'dan,
nereden,
nüfusun Anadolu'da yoğun olduğu yerlerden, Konya, Balıkesir, Kastamonu, Trabzon başta olmak üzere Aydın, çok sayıda Türk halkı, Türk götürmüştür oraya.
Peki
bir
burada
bir Türkleştirme ve Müslümanlaştırma projesi var. İşte diyeceksin niye Kürt Arap değil? Zaten Kürtler ve Araplar o zaman Osmanlı hakimiyetinde zaten değil. Hı hı. Anadolu halkında bunlar var. Bunlar eski beyliklerin baş şehrinin etrafında yoğunlaşmış bir nüfustu. Böylece bu nüfusu seyreltmiş oldu, emniyeti sağladı. Hem de Rumeli'de Türk Müslüman varlığının temellerini atmış oldu.
Şimdiki mantığımızda baktığımızda yeni bir yer fethediliyor. Burada işte ailesi olan, çifti çubuğu olan, ticaretini yapan insanlar neden hiç bilinmeyen bir yere gidiyor? Bu bir soru işareti. İkincisi, bazı tarihçilerin dediği gibi Rumeli bir sürgün yeri miydi? Anadolu'da belki isyan çıkartmaya müsait, belki çok otorite kabul etmeyen beyler ve etrafındakilerin gönderildiği yerler miydi?
İkinci sualinizden başlayayım. Evet, Rumeli bir sürgün yeridir. Ama Rumeliler için Anadolu bir sürgün yeridir. Anadolu'lar için Arabistan bir sürgün yeridir. Yani sürgün demek insanın bulunduğu coğrafya uzak bir yere gönderilmesi demektir. Rumeli kim için sürgündür?
Hayır, uzak içerdiği olsun, zaman gelmek. Belki evet. Biraz sürgün
bu
kelimesi daha anlam kazanıyor.
Rumeli'de sürgün kime tatbik edilmiş? Anadolu beylerinden olan Akkoyunlu beyleri, işte Germiyan beyleri, bunlar Rumeli'de vazifelendirilmişler. Buna sürgün derseniz sürgün. Yani Anadolu irtibatı kesilmiş onun ileride bir işte ben de vaktiyle beydim, beyoğluydum, bey akrabasıydım demesin diye. Rumeli'deki beyleri de Anadolu'ya göndermişler. Bosna, Bulgaristan, Mora, Arnavutluk'ta pek çok bey ailelerinden Müslüman olanlar Anadolu'da kendilerine tımar ve zahmet verilmiş.
Bu bir nüfus politikası.
Nüfus politikasıdır. Sürgünden, bu bir ceza, sürgün bir cezadır. Suç işleyene verilir. Bu bir nüfus politikası. Birinci sualinize geçeyim. Anadolu'daki halk Rumeli'ye geçmeye gönüllü mü? Hayır. Hiç kimse bulunduğu yerden ayrılmaya gönüllü olmaz. Bir takım vaatlerle, imtiyazlarla, avantajlarla, vergi muafiyetleriyle halk Rumeli'ye göçmeye razı edilmiştir. Yani bu dediğiniz doğru. Çok gönüllü olmamıştır. Belki bazıları aa gidelim bakalım oralarda neler var bir macera demişlerdir ama büyük bir kısım harp mıntıkalarına yakın yerlere yerleşmeyi, hele asırlarca yaşadıkları Anadolu'dan ayrılmayı pek de hüsnü kabul gösterir. Ama dediğim gibi hükümetin inanılmaz muafiyetleri, teşvikleri şimdiki tabirle bu halkın isteyer istemez Rumeli'ye gitmesine vesile olmuştur. Ve bunlar orada memnun kalmışlardır gittiklerinden, şikayetçi olmamışlardır geldiklerinden sonra.
Tabii çok bereketli topraklar görüyorlar.
Çünkü zengin ve bereketli topraklar, bir de vergi muafiyetleri var. Evlad-ı Fatihan teşkilatı kuruluyor biliyorsunuz şeyde. Rumeli'de evlat-ı Fatihan, Fatihlerin çocukları demek. Bu bütün milletler için kullanılır. Bir yere ilk yerleşenlere Fatihlerin çocukları derler. Mayflower gemisiyle Amerika'ya gidenlere de Fatihlerin çocukları adını veriyorlar. Evlat-ı Fatihan bu demek. Fakat daha sonra Osmanlılar bunu bir teşkilat haline getirdi. Tek tek bu Anadolu'dan gelen isimleri yazdı. Kaç kişiler? Bunların oranın emniyetiyle vazifelendirdi. Oradaki emniyet teşkilatını bunlardan teşkil etti. Hatta son zamanlarda, son 100 yılda Rumeli'deki zaptiyeler, polisler bu evladı Fatihan aralarından seçildi. Bunların tabii bir takım muafiyetleri vardı. Şimdi mesela Rumeli'dekilerin ekserisi biz Konya'dan geldik diyorlar. Bunların Konya'dan kastettikleri Konya, Karaman, Ereğli, Niğde, Burdur, Isparta, Mersin. Oralarda o zaman Konya hakimiyetinde geniş bir coğrafyada. Evet. Konyar derler onun için bu evladı Fatihan'a. Avrupa Rumeli halkı Konyar, Konyalı demiş. Ama dediğim gibi Kastamonu, Balıkesir, Aydın, Trabzon gibi Anadolu'nun pek çok yerinden Rumeli'de insanlar vardır. Şimdi bu Rumeli'ye giden bu nüfus, Türk nüfusu, Rumeli'de bir Müslümanlık kıvılcımı yakmıştır. Çıtakları, Deli Orman, Müslümanlarını saymazsak.
Bu aslında gitmek için de bir sebep zannediyorum. Yani bir yandan da kendini işte bir cihat içinde gören, Müslümanlığı tanıtmak
evet,
için.
İşte Osmanlı Devleti'nin misyonu ilahi kelimetullah, Allah'ın ismini her yere yaymak. Nasıl yayacaksınız? Yani Allah'ın ismini çıkıp Rumeli köylerinde, şehirlerinde Allah Allah diye bağıracak değil. Oralara İslamiyet'i yerleştirerek ezan okunmasını temin edeceksiniz. Müslümanlarla oradaki gayrimüslimler arasında öyle veya böyle bir komşuluk irtibatı kurulacak. Pazarda karşılaşacaklar. Biliyorsunuz dünyada Müslümanlığın yayılmasının birinci amili Müslümanların güçlü olması değil, güzel ahlak sahibi olması da. Eski Müslümanlar tabii şimdi nerede de. O güzel ahlakı gören pek çok insan. Mesela Arnold'un İntişar-ı İslam Tarihi, yani İslam'ın yayılması tarihi bir kitabı var. Bu çok güzel bir kitaptır. Herkesin okuması lazım. Bu kitapta Müslümanlığın çeşitli mıntıkalarda, Hindistan'da, Çin'de, Rumeli'de nasıl yayıldığını çok güzel anlatıyor. Ve bir ecnebi olduğu halde ve kaynakları ecnebi kaynakları olduğu halde zaten kitabın kıymetini o arttırıyor. Burada diyor ki Müslümanlar diyor o kadar alışveriş yaparken adalete dikkat ederlerdi ki mesela kumaş satarken gergin gevşek alırken gergin satarlardı. Karşı taraf ters olması lazım. Hı-hı.
Zarar eder tüccar bundan
diye düşünüyor.
Ve bunun
İslam ahlakından geldiğini anlamakta gecikmediler. Ve Müslümanlar girişi kolaylaştı. Osmanlılar da diyor ki Anadolu'nun saf Türk halkı Rumeli'de bu Rumelilerle temas neticesinde onlara İslamiyet'i en azından arz ederler. Ve nitekim de Osmanlı hükümetinin beklediği gibi olmuştur. Bu Anadolu'dan gelen komünyorların yani kolonizatörlerin Rumeli'de İslamiyet'in yayılmasına büyük faydaları olmuştur.
Yine giderken bir takım teşkilatlar da aslında beraberinde gitti ve bunların içinde onlara İslamiyet'i anlatacak işte dergahlar, dini anlamda insanları etrafında toplayacak büyük isimler de gitti ya da onların öğrencileri de gitti.
Şimdi Anadolu'dan rastgele insanları toplamadı. Mesela İngiltere, Avusturyalı'ya hep mahkumları, kürek mahkumlarını, eserserileri, hırsızları, uğursuzları gönderdi. Yani vaktiyle şeyin...
Temizlik harekatıydı aslında.
İsimler buradan kurdu. Evet. Amerika'ya gidenler evet böyle değildi ama ekseri problemli insanlardı. Farklı mezhepten, farklı dinden, farklı kültürden insanları gönderdi Amerika'ya. Bir nevi şeyi homojenleştirdi İngiliz cemiyetini. Osmanlı öyle yapmadı. Rumeli'ye en seçkin olanlarını böyle ciddi bir araştırma, tetkikat yaparak gönderdi. Problemli olmayacak insanları gönderdi. Onun için gitmek istemediler onlar. Problemli insan gider ne olacak? Orada bir macera. Bunlar giderken tabii gidiyorlar orada böyle toplama kamplarında oturmuyorlar. Onlar orada köyler ve kasabalara yerleştiriliyorlar. Köy ne demek, kasaba ne demek? Ortada bir meydan. Meydanda bir cami, mabet. Mabedin yanında bir hamam. Önünde bir çeşme. Bir tarafında bir medrese, mektep. Bir tarafında çarşı. Ve arkasında yayılan evler demek. Şimdi her hafta bir pazar kuruluyor. Bu pazara gayrimüslimler de geliyorlar. Veya gayrimüslimlerin pazarlarına buradaki Müslümanlar gidiyorlar. Ektiklerini çıkartıyor. Yumurtasını, sebzesini götürüyor, satıyor. Kumaş dokuyor. Anadolu'dan getirdiği sanatları icra ediyor. Karşılıklı bir ticaret meydana geliyor. Peki bu ticaret ciddi bir temas. İkincisi, her köy, kasabada bir kere bir din adamı var. Bu din adamı da seçme bir din adamı. Şimdi nasıl Avrupa'ya gönderdikleri din adamlarını ciddi bir şeyden geçiriyorlar, herkesi göndermiyorlarsa. Hı hı. O zaman da Osmanlılar Avrupa'ya giden din adamlarının mümkün mertebe Hamsofu, Kaboyabas takımından olmamasına dikkat etmişler. İslamiyet'i bilen, anlatabilen, presentable kimseleri göndermişler. İkincisi, kolonizatör dervişler. Osmanlı cemiyetini, Osmanlı cemiyeti yapan dervişlerdir. Din adamları ve dervişler. İkisi de bozulunca Osmanlı cemiyeti çökmüştür. Bu dervişler ekserisi. Ahmet Yesevi'nin tarikatından, Tayfuriye tarikatından gelen dervişlerdir. Bektaşi değildirler. Bektaşi de var.
Onu soracağım. Bektaşilik ve Rumeli ilişkisi.
Şimdi Bektaşiliğin Ahmet Yesevi'ye dayanan bir tarikat olduğu kanaati hakim. Bu ama doğru bir kanaat değil. Bugünkü araştırmalar. Hacı Bektaş Veli'nin hocası Lokman-ı Parende'nin Ahmet Yesevi ile alakası olmadığını gösteriyor. Ahmet Yesevi'nin yolu Nakşibendiye yolunun bir versiyonudur. Buna Yeseviye yolu deniyor. Bektaşiye ayrı bir tarikattır. Nakşibendiye çok farklı bir tarikattır. Ama Anadolu'da Bektaşi dervişleri de var. Bektaşi bunlar Nurbahşiye'den ayrılmış bir tarikattır Bektaşiye. Mevleviler de var. Mevleviler ekser entelektüellerin. Bektaşi ve Yesevi ise halkın mensup olduğu tarikatlarda. Diğer tarikatlar henüz daha Anadolu'da yaygın değildir. Zeyniye falanlar daha sonra girecektir. Emir Sultan falan Nurbahşi'dir mesela. Bu dervişler ki o zaman Bektaşilik bozulmamış, efendim Yeseviye bozulmamış, Mevlevilik henüz daha asli hüviyetini muhafaza ediyor. Bunlardan dervişler de gidiyor. Bu bir halk ihtiyacı. Halk bir yere gittiği zaman ihtiyacı olan şey yapılmaz mı? Yapılır. Bu da bir ihtiyaç. Şimdi nasıl gittikleri yere kulüp mulüp yapıyorlar, mahfil yapıyorlar. Orada da mutlaka bir tekke var. Bu tekke oradaki halkın moralini düzeltiyor. Onlara bir takım prensipler aşılıyor.
Ve örnek kişilik olarak
gidiyorlar. Yeni
bir
coğrafyada yaşamalarını kolaylaştırıyor. Buraya giden insanlar oradaki halkın rol modelleri Hı-hı. olabilecek şahsiyetlerdir. Onların problemleriyle meşgul oluyor, sıkıntılarına. Yani onların omuzlarında ağlıyor insanlar. Bu kolay bir şey değil. İşte bu insanlar hem oradaki Türkler için çok ciddi bir kuvvet hem de oradaki gayrimüslimlerin Müslüman olmasının en mühim amil. Çünkü tamam, din şeriatı emreder, bu senindir, bu benim. Ama tarikat biraz daha fedakarlığı emreder. Hem yol senindir hem benim. Hakikatte ne senindir ne benim. Yani tasavvuf burada kastettiğim. Hı-hı. Bu tabii Rumeli'deki gayrimüslimlerin Müslümanlığa ısınmasında da ciddi bir amil olmuş. Mesela ne gibi? Buradaki bu dervişler açlık çeken, sıkıntı çeken, evi yanan, annesi ölen, sele giden insanlara yardım ediyorlar. Bu gavurdur demiyor. Ama
din ayrımı yapmadan yapıyor
bunu. Allah, ama bu İslamiyet'in icabıdır. Ama onlarda o yok. Alışmamışlar. Onlar kendi mezheplerini bile yapmıyorlar. Bu tabii ciddi bir. Yani el insan ubeydül ihsan. İnsan ihsanın kulcağızıdır. İyilik. Bir adama iyilik. Sizi sevsin istiyorsanız iyilik yapacaksınız. Ben sev demekle olmaz. Dünyanın en güzel adamı olsa sizi sevmez. İyilik yapanı sever. Bu insanın cibilliyetinde, karakterinde Hı. vardır. Ve İslamiyet'in Avrupa'da yayılmasında en mühim amil, bir amil de işte bu olmuştur. Hem yatkınlık. Şimdi lokal lokal İslamiyet nasıl yayıldı? Mesela bugün Balkanlarda, Rumeli'de ciddi Müslüman kitleler var. Mesela Bulgaristan'da bizim Pomak Türklerden ayrı. Pomak dediğimiz bir kitle var. Bulgarca konuşuyorlar. Menşeleri hakkında çeşitli rivayetler var. Bulgar Müslümanları olduğu kuvvetli kanaattir. Fakat daha evvel buralara yerleşmiş olan Kıpçak Türklerinin, Kuman Türklerinin soyundan geldikleri de söyleniyor ki mümkündür. Bulgarlar arasında karışmış Kumanların farklı bir topluluk teşkil etmesi ve Türkler geldiği zaman da onların tesiriyle Müslüman olması mümkündür. Pomak Bulgarca yardımcı demektir. Bunlar da Türklerle beraber olduğu için Bulgarlar bunlara Pomak demişlerdir. Bugün dediğim gibi Bulgaristan'da bilhassa bugünkü Batı Trakya, Rodoplar o havalide yaşayan ve biraz da Lofça havalisinde yaşayan kalabalık bir topluluktur bu Pomaklar. Pomakların Müslüman olmadan önce Bogomil mezhebinde olduğunu biliyoruz ki Bosnalılar da aynı mezhebe mensuptur. Bo Slavca Allah demektir. Boğdan, buğday, başbuğ hep bu kelimeyle alakalı. Bogomil Allah'ı seven demek. Herkes Allah'ı sever. Hmm. Bunlar haçı, teslisi, Meryem'e tapınmayı, resim, şarap içmeyi, domuz eti yemeyi, papazların evlenmemesini reddeden bir topluluktur.
Hmm. Müslümanlar yani çok aslında yakın, çok
hakiki
yakın,
Hristiyanlardır.
Evet.
Aziz Bogomil tarafından kurulmuş bir mezhep. Bosnalılar ve Bulgarların bir kısmı buna mensuptu. Bunların tabii Müslümanlaşması çok daha kolay oldu. Kendilerine yakın bir mezhebi görünce Ortodokslar dışlıyor, Katolikler tamamen dışlıyorlar bunları. Eziyorlar, baskı yapıyorlar. Bunların Müslümanlaşması çok kolay oldu. Dediler, aa tamam dediler. Bizim mensup olduğumuz mezhebin mütekamil bir hali geldi dediler ve rahatça Müslüman oldular. Bu mezhepte olmaları da yine burada Boşnakların ve Pomakların Müslüman olmasında ciddi bir amil teşkil etmiştir. Arnavutluğun fethi çok eski zamanlara dayanır. Sultan Murat Hüdavendigâr zamanında fethedilmeye başlandı ama esas Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamı fethedildi. Burada bugün bile ciddi bir Müslüman nüfus yaşamaktadır. Arnavutların yarıdan fazlası, %50 ile %70 arası Müslümandır. Kuzey Arnavutları Katolik, Güney Arnavutları Ortodokstur. Fakat Müslümanlık burada ciddi bir rol oynamıştı. Bugün Kosova, Makedonya'da ve Selanik'te de çok Arnavutlar. Bunların hepsi Müslümanlardır. Bu Müslümanlığın girişi de aynı metotla olmuştur. Arnavutlar diğer Balkan halklarından farklı bir halktır. Slav değildir bunlar. Bu sebeple Sırplar bunlara baskı yaparlardı. Bu baskı Arnavutları, ki Arnavutlar çok değişik bir ırktır. Dağlı, sert, haşin, geleneklerine bağlı, inatçı bir ırktır. Türkler bunları burayı fethettiği zaman bunları tamamen iç işlerine serbest bıraktılar ki bu Arnavutlar için büyük bir taltif oldu. Çünkü eğer orayı bir vilayet yapsaydı...
İşte nabza göre şerbet aslında değil mi?
Osmanlı'nın bir musiyeti bu. Ondan sonra Arnavutlar'da Türklere karşı bir sempati hasıl oldu. Bu sempati neticesinde kitlevi iktidar hareketleri oldu. Bugün Arnavutluk'ta kalabalık bir Müslüman nüfusun varlığı da bu şekilde izah ediliyor. Üçüncü bir topluluk patriotlar. Patriot Yunanca dönme demektir. Şimdi patriot, patrioti. Şimdi biz vatansever ama Yunanca'da dönme, geri dönen demek. Müslümanlığa dönmüş yani. Şeyi bırakmış. Hmm. Bunlar Rum Müslümanlarıdır. Bunların içinde çeşitli rivayetler var. Rumlaşmış Arnavutlar diyenler var. Vaktiyle buraya yerleşmiş Rumlaşmış Türkler diyenler var. Bu biraz da yani Türk asıllı olmayan Müslümanların varlığına tahammül edemeyen bir zihniyetin şeysi gibi bana geliyor. Yani bütün Müslüman Türk olmalı mı? Ama hiçbir problem yok. İslamiyet'te ırk şeysi yoktur. Yani,
tabii dini milletlerin üzerinde ve dışında tutmak lazım.
Bu Yanya ve havalisi ki bunlar hatta Rumca da bilirler, Arnavutça da bilirler. Biraz da belki ondan dolayı Arnavut diyorlar. Müslümandırlar. Buna benzer bir topluluk da Anadolu'da var mesela. Trabzon'da, Tonya, Çaykara havalisinde Rumca konuşan Müslümanlar var. Bunlar ama samimi Müslümanlar yani bunlar şey değil. Hani sabataycılar gibi değil. Hani evinde Hristiyan dışarıda hayır. Samimi Müslümanlardır. Ama tek kelime Türkçe bilmezler. Patriotlar var. Böylece Rumeli'de Boşnaklar, Pomaklar. Boşnaklar biliyorsunuz Hırvatlardır. Yani Müslüman olan Hırvatlara... Boşnak deniyor, Katolikse Hırvat deniyor, Ortodoksa Sırp deniyor. Aynı ırk bunlar. Bunlar arasında ciddi bir Müslümanlık hareketi başlamıştır. Demek ki Boşnaklar, Patriotlar, Pomaklar, Arnavutlar Rumeli'deki Müslüman nüfusun, Türk olmayan Müslüman nüfusu teşkil ediyor. Bir de Türk olan Müslüman nüfusu. Ha bir de Torbeşler var. Makedon Müslümanları. Bunlar umumiyetle Pomaklarla beraber müteahhit edilir. Türk'ün peşinden giden demektir. Zübeyde Hanım mesela Mustafa Kemal'in annesi Torbeş'tir. Bunlar umumiyetle Arnavutça veya Bulgarca konuşan Müslümanlardır. Sayıları az olmakla beraber bunları da bir Rumeli'de bir Müslümanlaşmış bir topluluk olarak zikretmeliyiz. Bir de kısaca devşirme hareketinden bahsetmemiz lazım. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin esasını teşkil eden şey ordudur. Ordunun da en gözde kısmı Kapıkul askerleri denilen Yeniçeri askerleridir. Bunlar profesyonel askerlerdir. Ağır süvari ve ağır piyadeler. Maaşlıdır, kışlalarda yatar kalkarlar. Ordunun diğer mensupları eyalet askerleridir. Çiftinde çubuğundadır. Savaş olduğu zaman çağrılırlar. Bu çok sayısı az olan askerler ise devşirme yoluyla temin edilir ki aynı usul devlet adamları için de tatbik edilir. Biliyorsunuz Türklerin medresede okuyarak yükselmesi ve devlet idarecileri sınıfına girmesi mümkün. Ama gayrimüslimlerin böyle bir imkanı olmadığı için Türkler böyle bir yol takip etmişler. Gayrimüslim vatandaşların zeki ve kabiliyetli çocuklarını devşirme yoluyla devlet hizmetine ve orduya almak. Biz buna devşirme diyoruz. Daha önce kölelerden yapılıyordu. Köleler içinde zeki, kabiliyetli çocuklardan yapılıyordu ama köle sayısı azalınca devşirme daha mühim bir hadise oldu. Nedir devşirme? Ekseri Rumeli'de gayrimüslim Osmanlı vatandaşları arasından birkaç senede bir yapılan çocuk devşirme hareketi. 7 yaşından büyük, henüz buluğa ermemiş, zeki, kabiliyetli, fiziği düzgün çocuklar ailelerinden alınıyor ve hususi bir tahsil ve terbiyeyle ya yeniçeri oluyorlar ya devlet adamı olmak üzere.
Kabiliyetlerine göre.
Oluyorlar ve bunun içinde çok büyük devlet adamları gelmiştir. İşte bu devşirme hareketi de, ki bunun gerekirse tafsilatını başka bir zaman konuşuruz. Rumeli'de ciddi bir ihtida hareketinin yani Müslümanlaşma hareketine zemin hazırlamıştır. Bunlar Müslüman olduğu gibi bunların zamanla az da olsa irtibat kurduğu aileleri de Müslüman olmuştur. Biliyorsunuz bu evlilikler, kız alma verme nasıl Müslümanlığı kolaylaştırıyorsa ailesinden birinin Müslüman olması da diğerlerinin Müslüman olmasını bu şekilde kolaylaştırıyor. Ve böylece Rumeli'de hatırı sayılır bir Müslüman topluluk meydana gelmiştir. Bazı Arap milliyetçilerinin Türkler İslamiyet'e hiç bir katkıda bulunmadı, İslamiyet'in yayılmasına hiç fayda sağlamadı diyenlere şaşılır. Sadece Rumeli'de bugün milyonları bulan ve Avrupa'nın dibinde, Viyana'nın, Roma'nın dibinde ezan seslerini duyuran topluluk Osmanlılar sayesinde teşekkür etmiştir. Sadece Rumeli'de mi? Kafkasya'daki Müslümanlar Osmanlılar sayesinde teşekkür etmiş. Gürcüsü, Lazı, Çerkezi bunlar da Osmanlılar sayesinde teşekkür etmiş bir kitledir.
Çok teşekkür ederim bu hafta için. Önümüzdeki hafta belki devşirmeleri ve İnşallah. Oradan Osmanlı'ya elde edilen katkıyı daha detaylı konuşuruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.